Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Dey 1401, Hicri Gameri 8 Cemadüsani 1444 ve Miladi Takvimle 1 Ocak 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Süleymani Mektebi'nde ve Dinleyicilerle Baş Başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın üç erkeğinin başkanları ekonomi alanındaki son durumu incelediler. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Şehit Süleymani direniş cephesi için güç üretmeye devam ediyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Irak Büyükelçisi İreç Mescidi, Amerika'nın Şehit Süleymani terörindeki cinayetinin tarihte kaydedildiğini belirtti. Şehit Süleymani, şehadetin 3. yılında İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda anıldı. Ve Zülfikar 1401 tatbikatında Ordu Deniz Kuvvetleri'nin dakik drone saldırıları sürüyor. Şimdi haberler. Bugün miladi takvimle 1 Ocak 2023 Pazar. Türkçe Radyosu çalışanları olarak dünyadaki tüm Hristiyanların yeni miladi yılını kutlar, tüm insanlık için barış ve adalet, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ederiz. İsa Mesih Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de çok şereflendirilen Allah'ın büyük peygamberlerindendir. Kur'an-ı Kerim birkaç ayette Mesih Aleyhisselam'ı ve onun ilk peygamberlerden ve kitap sahibi peygamberlerden olduğunu tanıtıyor. İran'ın üç erkenin başkanları ekonomi alanındaki son durumu incelerken, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi, yatırım ve enflasyonun düşürülmesine devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Muhammed Bakır Galibaf ve Hucetül İslam Kulam Hüseyin Muhsin Eşe'yi Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleştirilen bu toplantıda ülkenin en önemli konularını ve meselelerini ele aldı. Söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir, ülkenin yatırım, enflasyon kontrolü ve ekonomik alandaki ilerlemeye ilişkin bir rapor sundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Şehit Süleyman'ın kişilik boyutlarına değinerek, o şehidin varoluşsal boyutlarının direniş cephesine güç vermeye devam ettiğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani, Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde düzenlenen ve Şehit Hac Kasım Süleymani'nin eylemleri üzerinde odaklanan Batı Asya bölgesinde terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadele konulu özel panelde, Şehit Süleymani'nin kişiliğinin yönlerinden birinin de direniş cephesindeki ulusal ve uluslararası arenadaki gücü olduğunu belirterek, Şehit Süleymani'nin varoluşsal boyutları direniş cephesi için güç oluşturmaya devam ediyor. Aslında Hac Kasım direniş cephesinin uluslararası yüzüydü dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü düşmanın hesaplarına göre Şehit Süleymani'ye suikast düzenlemenin bedelinin onun güç inşa eden kişiliğinin tahammülünün altında olduğunu belirterek bu nedenle ona suikast girişimde bulunduklarını da sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Irak Büyükelçisi İreç Mescidi, Amerika'nın Şehit Süleymani suikastiyle işlediği cinayet tarihe geçti. Bu konuda hukuki ve adli takip devam ediyor, dedi. İreç Mescidi, Şehit Süleymani suikastini Amerikan yönetiminin tarihte kaydedilen bir cinayet olduğuna işaretle, bu kanlı terör olayında Amerikalılara kimlerin yardım ettiği ve suçlu olduğu yönündeki hukuki ve adli soruşturmalar devam ediyor. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mescidi dün Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde düzenlenen ve Şehit Hac Kasım Süleymani'nin eylemleri üzerinde odaklanan Batı Asya bölgesinde terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadele konulu özel panelde General Süleymani Irak'ta ve teröristlerle mücadelede belirgin bir role sahipti ifadesine vurgu yaptı. Mescidi ayrıca Şehit General Süleymani'nin Amerikalılar ve Donald Trump tarafından suikaste kurban gitmesi, Siyonistlerin koordinasyonunda işlenen bir cinayetti ve daha önce birçok kez direniş komutanlarına karşı aynı girişimde bulunmuşlardı ifadesine dikkat çekti. Şehit Kor General Hac Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda anma merasimi düzenlendi. Merhaba Ajansı'nın haberine göre iki ülkenin siyasi ve dini şahsiyetlerinin huzurunda gerçekleştirilen bu merasimde Veli Fakih'in bazı Batı Azerbaycan temsilcisi Hucetul İslam Seyyid Mehdi Kureşi, Şehit Süleyman'ın konumunu açıklayarak şunları söyledi. Sadece Müslümanlar değil, tekfircilerin tehlikesini hisseden bölge halkı da dahil tüm özgürlük arayanlar onları sevdiler, takip ettiler ve yollarına devam ediyorlar. Bu törende Türkiye'nin bazı siyasi ve dini şahsiyetleri de Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin ülke ve bölge halkının kalbindeki özel yeri ve bölgenin güvenliğinin sağlanmasında ve de istikbar elisyonizmle mücadelede Şehit Hac Kasım Süleymani rolüne değinerek Süleymani'nin direniş ekolünü devamına vurgu yaptılar. İran ordusunun Zulfikar 1401 tatbikatının devamında Areş, Baver ve Ebabil 5 İHA'larının İran İslam Cumhuriyeti'nin Sehent Muhrib güvertesinden fırlatılarak kıyıdaki simüle edilmiş hedefleri imha etmeyi başardığı belirtildi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu aşamada çeşitli tiplerde taarruz, keşif ve önleme İHA'ları görev almıştır. Ve Deniz Kuvvetleri'nin İHA birimine yeni katılan Ebabil 5 taarruz İHA'sı ilk kez yıllık asker tatbikata katıldı ve kaim bombasıyla denizdeki hedeflerini başarılı bir şekilde imha edebildi. Kaim bombası, Sedid bomba ailesinin bir uzantısı olarak bir minyatür güdümlü bomba türüdür. Bu bomba iki tür optik ve termal savaş başlığıyla donatılarak hali hazırda Muhacir 6, Ebabil 4 ve 5 ve Keman 12 İHA'lar üzerine takılıdır. İran ordusu hava savunma kuvvetlerinin bölge dışı uçaklara uyarısı ve ardından hava savunma drone kükremesi ve uçuşu ile bölge ötesi güçlere ait insanlı ve insansız istihbarat uçakları yön değiştirerek tatbikat alanını terk etti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ordusunun Zulfikar tatbikatlarının düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak tatbikatın genel alanında ordunun genişletilmiş sistem ve teçhizatından bilgi toplamak amacıyla bölge dışı güçlerin insanlı ve insansız istihbarat uçaklarının uluslararası sular üzerindeki faaliyetleri arttı. Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel Sekreteri, dünya halkının Ehl-i Beyt'in arif ve öğretilerini anlama arzusunu arttığına değinerek, Batı derin bir düşünsel krizle karşı karşıya kaldı. Ve insan neslinin sorularına düşünsel ve ahlaki alanlarda cevap veremiyor, dedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Rıza Ramazani, cumartesi günü Kum İlmiye Havzası'nın İslami Tebliğ Ofisi'nin konferans merkezinde uluslararası dini ve bilimsel kurumların başarılarının sergilendiği serginin açılış töreninde günümüzde medyaların %90'dan fazlası istikbar ve siyonizmin elindedir ifadesine dikkat çekti. Hüccetül İslam Ramazani sözlerinin devamında şunları kaydetti. Batılılar kelimenin tam anlamıyla günümüz insan toplumunun susadığı Ehl-i Beyt ekolünün ve insani değerlerin tanıtılmasını istemiyorlar. Bu nedenle dünya çeşitli alanlarda gerçekleri alt üst ederek bir propaganda ve anlatı savaşı ile karşı karşıyadır. İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ülkede yabancı ülkelerin yatırım yapma isteğinin artmasını duyurdu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Fikri, Çin, Rusya, Hindistan ve diğer birçok ülkenin İran'la işbirliği yapma isteklerinin artmasını işaretle İran'ın elden geldiği kadar işbirliği alanlarını geliştirmeye çalıştığını belirtti. Fikri ayrıca İran yaptırımlarına da değinerek bir ülke yönelik yaptırımlar ülkelerinin İran'ın kalkınmasına karşı olduğu veya İran'ın kalkınmasının kendi çıkarları doğrultusunda olmadığı, dolayısıyla ülkenin hareketini engellediği anlamına gelir dedi. İran'ın 13. hükümetinde yabancı yatırım miktarı 2,4 milyar dolardan 5 milyar dolara çıktı. Uluslararası Para Fonu 2023 yılını İran ekonomisi için büyüme ve refah yılı olacağı tahmininde bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 2023 yılında İran ekonomisinden olumlu bir görünüm çizen Uluslararası Para Fonu, İran ekonomisine ilişkin 10 makroekonomik göstergenin bu yıl bir önceki yıla göre büyüme ve iyileşme yaşayacağı öngörüsünde bulundu. Bu uluslararası kuruluşun öngörüsüne göre İran ekonomisi 2023 yılında 91 milyar dolar büyüyerek ve 1.700 milyar dolar sınırına ulaşacak. İran'ın satranç oyuncusu Kazakistan'ın Almaty kentinde düzenlenen Bils Dünya Şampiyonası'nda Siyonist rejim temsilcisinin karşısına çıkmayı reddetti. Dünya Satranç Yıldırım Turnuvası'nın 19. turunda büyük usta oyuncu Muhammed Emin Tabatabai Boris Gelfand ile karşılaşmalıydı ama İran temsilcisi mazlum Filistin halkına destek için Siyonist rejim temsilcisine karşı yarışmayı kabul etmedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre daha önce Dünya Şampiyonası'nın hızlı veya yarı hızlı yarışmalarında Puya Edni ve Berdiye Danişver işgal rejiminin temsilcisine karşı yarışmaya katılmayı reddetmişti. Bültenimiz bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Filistinli Esirleri Araştırma Merkezi, Siyonist rejimin geçen yıl 7000'den fazla Filistinliyi tutukladığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın dünkü raporuna göre geçen yıl İsrail işgal güçleri tarafından aralarında 164 kadın ve kız çocuğu ve 865 çocuğunda bulunduğu yaklaşık 7000 Filistinli gözaltına alındı. Bu merkezin raporuna göre Filistinli tutukluların çoğu soruşturma ve sorguların ardından serbest bırakılarak bir kısmı hala esaret altında bulunuyor. 2022'nin ilk yarısında El Halil şehrinde Filistin Yasa Meclisi'nin 6 vekili İsrail askerliği tarafından gözaltına alındı. Haber kaynakları Suriye'nin Humus ilinde bu ülke ordusuna bir silahlı saldırının düzenlendiğini aktardı. Sputnik Haber Ajansı'nın dünkü haberine göre bu ülkenin batısındaki Humus vilayetinin civarında Suriye ordusuna ait karargaha düzenlenen silahlı saldırıda 6 Suriye askeri hayatını kaybetti. Daha önce Suriye kaynakları Deir ez-Zor'da düzenlenen terör saldırısında 12 kişinin ölüp yaralandığını bildirdi. Yerel kaynaklar Deir ez-Zor'daki Altim petrol sahasında işçileri taşıyan 3 otobüse düzenlenen terör saldırısında 10 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Ocak ayının ikinci yarısında yapılan istişarelere göre Suriyeli mevkidaşıyla üçüncü bir ülkede görüşeceğini bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi ardından söz konusu görüşmede Suriye sorununun çözümüne yönelik adımların koordinasyonunu vurgulandığını söyledi. Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında istişare planlaması yapılırken Rusya, Suriye ve Türkiye Savunma Bakanları da çarşamba günü Moskova'da Suriye krizine, mülteci sorununa ve terörle mücadeleye yönelik çözümleri incelemek üzere üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme Ankara ve Şam yetkilileri arasında son 11 yıldaki ilk resmi görüşme oldu. Türkiye ordusu dün gece bir kez daha Irak'ın Duhok iline saldırdı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye askerleri miladi yeni yılın başlamasıyla birlikte Irak'ın Duhok ilinde olan Şilladze bölgesine saldırdı. Türkiye savaş uçakları çarşamba gecesi de Duhok ilinin El İmadiye bölgesini bombardıman etmişti. Türkiye medyası güvenlik güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 27 terör unsurunun yakalandığını duyurdu. MER Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye medyası 250 Türk güvenlik gücü ve polisinin katılımıyla ülke çapında düzenlenen operasyonda Türkiye'nin farklı bölgelerinde terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlanan 27 kişinin tutuklandığını duyurdu. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya ve Ukrayna yeni yıl arefesinde esir alınan 200'den fazla askeri serbest bıraktı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya ve Ukrayna dün yeni miladi 2023 yıl arefesinde 200 aşkın askeri serbest bıraktıklarını bildirdiler. Söz konusu takas iki taraf arasındaki son 10 aydaki çatışmalarda esir edilen askerlerin takasından oluşuyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna tarafından 82 Rus askerinin serbest bırakıldığını duyurdu. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya ve Çin ilişkilerinin güçlenme eylemi başlığı altında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüntülü konuşmasında Pekin ve Moskova'nın jeopolitik baskılara karşı direnişi ve dayanıklılığından bahsederek iki ülkenin işbirliğinin adil, küresel bir düzen hizmetinde olacağını vurguladı. Çinli mevkidaşıyla video konferans yoluyla görüşen Rusya Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendiğini de belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cuma günü Ukrayna Savaşı da dahil olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında video konferans yöntemiyle görüştüler. Putin, Rusya'nın önümüzdeki yılda Çin'e gaz ihracatını artırmayı beklediğini belirtti. İki ülke arasındaki işbirliğinin askeri alan dahil olmak üzere her alanda güçlendirildiğini belirtti. Putin, istikrar unsuru olarak Rusya-Çin ortaklığının öneminin arttığını da belirtti. Çin Cumhurbaşkanı hitaben yaptığı konuşmada önümüzdeki baharda Moskova yapacağı ziyareti sabırsızlıkla beklediğini açıkladı. Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler son yıllarda daha da yakınlaştı. Geçtiğimiz aylarda Çin, NATO ve Amerika'yı Ukrayna'daki savaşın asıl nedeni olarak görmüş, ancak Pekin'in bu savaşın bir an önce bitmesini istediğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Pekin ve Moskova'nın küresel jeopolitik konjonktürdeki tavırlarının ve mantığının aynı olduğunu kaydetti. Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin askeri alan başta olmak üzere her alanda geliştiğini belirten Putin, Pekin ile Moskova arasındaki işbirliği küresel baskılara karşı bir direniş modelidir. Gelecek yıl Çin'e Rus gazı arzının artmasını bekliyoruz, dedi. Çin Devlet Başkanı Rus mevkidaşı ile yaptığı görüntülü görüşmede Pekin ile Moskova arasındaki işbirliği geniş çapta genişliyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi dahil olmak üzere üst düzey stratejik belgelerinde bu iki uluslararası gücü, yani Rusya ve Çin'i rakip ve aslında ana düşman olarak belirlemiştir. Nitekim üst düzey Amerikan askeri yetkilileri Çin'i Amerika için en önemli jeostratejik meydan okuma meselesi ve sorunu olarak da tanımlamışlardır. Bu bağlamda 2023 yılı için 858 milyar dolarlık askeri bütçenin onaylanması, aslında Washington Avrupa arenasında Rusya, Asya Pasifik arenasında Çin ile karşı karşıya gelme hamlesinin bir simgesidir. Amerika'nın askeri bütçesindeki artış, Washington'un dünyadaki savaş çığırtkanlığı politikalarının devamının bir başka işareti olarak görülebilir. Beyaz Saray politikası doğrultusunda Ukrayna'ya askeri yardım için 800 milyon dolarlık bütçenin onaylanması da bunun bir delilidir. Bu bağlamda Avrupa'da Rusya ve Asya Pasifik bölgesinde Çin ile başa çıkmak için Doğu Avrupa'da Ukrayna'ya ve Doğu Asya'da Tayvan'a yapılan yeni askeri yardımın onaylanması yalnızca bu ülkeler arasındaki gerilim ve çatışmaların devam etmesine yol açacaktır. Ukrayna'ya askeri yardım için 800 milyon dolarlık bir bütçenin onaylanması, Beyaz Saray'ın Rusya'nın askeri gücünü ve ekonomisini olabildiğince zayıflatmak ve yıpratmak amacıyla Ukrayna'daki savaşı sürdürme politikasıyla uyumlu olarak yapılmaktadır. Tayvan'a benzeri görülmemiş askeri yardımlar Pekin'in Tayvan'ı Çin anakarasına yeniden katılma kararlılığı kaldırmak için yapıldı. Şimdi Rusya ve Çin, Washington'un saldırgan ve provokatif eylemlerine karşı birleşmeye çalışmakta. Rusya ile ilgili olarak Ukrayna'daki mevcut yıkıcı savaşı sürdürmek amacıyla Kiev'e benzeri görülmemiş Amerikan silah yardımı durumu ancak izah etmektedir. Biden hükümetinin bu girişimlerden hedefi Rusya'yı başta askeri kabiliyet olmak üzere mümkün olduğunca zayıflatmak ve Moskova'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımları sürdürmek ve büyük mali ve ekonomik kayıplara neden olmaktır. Bu girişimler Washington'un Rusya'nın uluslararası güç konumunu bölgesel güç konumuna indirgemek ve küresel ilişkilerdeki rolünü mümkün olduğunca küçültmek olan ana hedefiyle uyumludur. Tayvan konusunda ise üst düzey Amerikalı yetkililerin ziyareti gibi Pekin'in Tayvan'ın Çin'e ait olduğu konusunda uzun süredir devam eden iddialarına meydan okumaya ve bir yandan Çin'in politikasını sorgulayan Tayvan'a askeri yardım ve silah satışının onaylanması ile alt etmeye çalışıyorlar. Bu Avrupa ve Doğu Asya'daki Amerikan askeri varlığının sürekli artması ve Rusya ile Çin'e karşı bir koalisyon kurma girişimi ile birlikte gelmektedir. Bu durum ise Moskova ve Pekin'i askeri ve silah işbirliğini artırmaya, ortak deniz, hava ve kara tatbikatları düzenlemeye yöneltti. Bunun yanı sıra Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki hareketlerine karşı koymak için Çin ve Rusya Batı Pasifik Okyanusu'nda ortak hava devriyeleri de düzenledi. Putin, artan jeopolitik gerilimler bağlamında istikrar sağlayıcı bir faktör olarak Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın önemini artırıyor diyor. Aynı zamanda Rusya ve Çin ortak bölgesel ve uluslararası grup ve örgütlere üyelik yolunda ilerliyor. Bununla birlikte iki ülke arasındaki ve bu grup ve kuruluşlara üye olan diğer ülkelerle olan işbirliklerini önemli ölçüde artırmış oldukları da görülmektedir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Venezuela muhalefetinin sözde hükümetinin feshedilmesi etrafında. Venezuela'nın yasal cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun muhalifleri Juan Guaido başkanlığındaki sözde muhalefet geçici hükümetinin feshedildiğini duyurdu. Venezuela Muhalefet Partisi Nicolas Maduro'nun batı yanlısı rakibi Juan Guaido'nun liderliğini sona erdirmek için kendi kendini ilan eden geçici hükümeti feshetme yönünde oy kullandı. 2015 yılında seçilen ve muhalefet partisi tarafından kontrol edilen bir önceki parlamentonun üyeleri, gerçek bir gücü olmayan Juan Guaido'nun başkanlığı ve geçici hükümetini feshetmek için 72 oyla 29'a karşı 8 çekimser oy kullandı. Juan Guaido Perşembe günü yaptığı açıklamada muhalefetin liderliğini yaptığı bekçi hükümeti sona erdirme kararını 3 Ocak'a kadar ertelediğini duyurdu. 2020 milletvekili seçimlerini reddeden Paralel Millet Meclisi üyeleri 1. Adalet, Demokratik Eylem, Yeni Ahit ve Venezuela İlerici Hareketi partilerin Guaido başkanlığındaki ve 72 üyenin desteklediği geçici hükümetin feshedilmesine ilişkin önerisine lehte oy verdiler. Böylece 4 ana muhalefet partisinden 3 partisi muhalefet hükümetinin kapatılması çağrısında bulundu. Bu bağlamda Guaido'nun partisi ve sürgündeki rakibi Leopoldo López, geçici hükümetin sona erdirilmesinin Venezuela hükümetinin ülke dışındaki bloke edilen mali kaynaklar üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmasına izin vereceğini söyledi. Juan Guaido daha önce sosyal ağlarda yayınlanan bir videoda teklifim bu kurumu isimlerin veya kişisel çıkarların ötesinde savunmak ve geçici hükümeti dağıtmamaktır demişti. 2019 başkanlık seçimlerinde Venezuela halkı Nicolas Maduro'yu ikinci kez ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı olarak seçti. Ancak Amerika, Donald Trump ve Batılı ortakları Trump başkanlığı sırasında Maduro'nun zaferine ve oyların sayımına rağmen Batılılar Juan Guaido muhalefet lideri olarak Venezuela'nın cumhurbaşkanı ilan ederek 23 Ocak 2019'da ilan edilen geçici hükümetini de tanıdı ve Venezuela hükümetine ve halkına yaptırımlar uyguladı. Buna ilaveten Amerika iç ajanlarının ve paralı askerleri ve yandaş unsurlarının da katılımıyla Venezuela'da bir darbe yapmayı planladı ama başarısız oldu. Temmuz 2022'de Trump yönetiminin ulusal güvenlik danışmanı John Bolton televizyonda yayınlanan bir röportajda yabancı ülkelerdeki darbelerin planlanmasındaki ülkesinin ve hükümetinin rolünü açıkça kabul etti. Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı düzenlenen darbedeki rolünü de itiraf etti ve ayrıntı vermek istemiyorum ama başarısız bir girişimdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ile birlikte çabalarını Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido liderliğindeki batı yanlısı bir hükümet kurmaya odaklanmıştı. Washington Avrupalı ortakları da Amerika'nın bu talebine katılsa da bu tutum son 2 yılda kademeli olarak değişti. Venezuela'nın meşru başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen partilerin kesin zaferinin eşlik ettiği son parlamento seçimlerinin ardından Avrupa Birliği ve Lima grubu Juan Guaido'nun cumhurbaşkanı ilan edilmesine destek vermekten çekildi. Amerikan Başkanı Biden'ın görevi başlamasından bu yana Washington'un Caracas'a karşı tutumu kademeli olarak değişti. Bu bağlamda atılan son adım Venezuela'nın petrol yaptırımlarının azaltılması oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11'de 1401, Hicri Kameri 8 Cemadiyüssani 1444 ve Miladi 1 Ocak 2023 Pazar. Müzik. 36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11'de 1365'te İranlı alim ve mücahid Ayetullah Abdurrahman Heyderi İlami vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın batısındaki İlam kentinde dünyaya gelen Ayetullah Abdurrahman Heydari İlami ilk okulu bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Kutsal Kerbela, Samarra ve Necef-i Eşref kentlerine gitti ve orada rahmetli İmam Hümeyni başta olmak üzere diğer alimlerden dersler öğrendi. Despot Pehlevi rejimiyle mücadele eden Ayetullah Abdurrahman Heydari İlami İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin İlam ilindeki temsilcisi ve bu ilin Anayasal Bilgeler Meclisi ve ayrıca Rehberlik Hubregan Meclisi temsilcisi olarak seçildi. Saddam ordusunun İran'a vahşice saldırısının başlamasıyla birlikte Ayetullah Heydari İlami halk direniş güçlerini oluşturarak saldırganlara karşı savaştı ve ömrünün sonuna kadar bu güçleri elinden geldiğince destekledi. Bugün 1 Ocak yeni miladi yılın başlangıcıdır. Yılbaşı herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Dünyada kullanılan en yaygın takvim olan Gregorian takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. Pek çok kültürde yılbaşı gecesi özel olarak düzenlenen etkinlikler ve kutlama merasimleriyle geçirilir. Batının yeni kültüründe bugün 31 Aralık gece yarısında yılın yenilenmesini kutlarlar. Yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta Hristiyan ve hatta Hristiyan olmayan ülkelerde Mesih'in doğumu dünya çapında kutlanır. ...116 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadiyüssani 1328'de Horasan'ın önde gelen alim Hatip ve vaizi Şeyh Muhammed Taki Bohlul, İran'ın doğusundaki Gonabat kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından öğrenen Şeyh Muhammed Taki Bohlul ardından Sebzivar'a gitti ve orada eğitimini sürdürdü. Goherşad Camisi'nde Pehlevi rejimine karşı ifşaatlarda bulunan Şeyh Muhammed Taki Bohlul'un konuşmaları Dikta Pehlevi rejimince birçok insanın öldürülmesine yol açtı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Altılı masada çoklu aday tartışması, siyasi yasağa karşı hamle.
Karar.
Hükümet kesenin ağzını açtı. Seçime kadar her gün yeni bir müjde.
Ve yeni çağ.
Karamollaoğlu pasaport olayını anlattı. İçişleri Bakanı'na yakışmayan ucuz bir politika.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar, 30 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye son aylarda medyanın %99'unu kontrol eden iktidarın yönlendirmesiyle saçma sapan, anlamsız, gerçeklerden kopuk bir tartışmanın içine çekildi. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusu çok önemli bir konuymuş gibi aylardır tartışılıyor ve bu konu özellikle muhalefet çevreleri ve partiler arasında bir anlaşmazlık nedeniymiş gibi kamuoyuna sunuluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Oysa esas olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu veya olacağı çok da önemli değildir. Çünkü 2023 seçimlerinde adaylar değil, rejim oylanacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın kimliğini önemsizleştiren olay, seçmenlerin 2023 seçimlerinde bir adayı seçmek için değil, siyasal rejimi belirlemek için sandık başına gitmekte oluşudur. Çünkü 2023 seçimleri kişiler arası bir tercihi değil, demokratik rejim ile otoriter rejim arasındaki bir tercihi yansıtacaktır. Aradan geçen zaman zarfında şahsım devleti rejimi ülkeyi her alanda geriye götürmüş, hukuk devleti çökmüş, adalet yok olmuş, ekonomik krize girmiş, enflasyon insanları perişan etmiş, işsizlik artmış, geçim derdi başlamıştı. Bu durumda 2023 seçimleri şahsım devleti rejiminin devam edip etmemesi konusunda bir halk oylaması niteliği kazanmıştır. Bu nedenle de konu, şahsım devleti rejiminin temsilcisi olan adaya mı yoksa karşısındakine mi oy verileceğidir? Bir diğer deyişle insanlar adayların kişisel özelliklerine göre değil demokratik rejimden mi otoriter rejimden mi yana olduklarına göre oy kullanacaklarıdır. Böylece seçmenler açısından rejim tercihi öne çıkmakta, adayların kimlikleri ve kişisel özellikleri önemli yitirmektedir. Ayrıca işin bir başka yönü daha var. Adaylar olarak konuşulan 4 kişiden 3'ünün daha işin en başında bu yarışta olmadıkları kamuoyuna aktarılmıştır. Cumhurbaşkanı seçimi tartışılmaya başlandığında şu isimler ortaya atılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu isimlerden Meral Akşener derhal Cumhurbaşkanlığına değil, Başbakanlığı aday olduğunu açıklamış ve yarıştan çekilmişti. İstanbul ve Ankara'da belediye meclislerinde iktidar çoğunlukta olduğu için CHP bu kentlerin belediye başkanlarının aday olmayacaklarını ilan etmişti. Çünkü başkanlar aday olmak için görevlerinden istifa ederlerse bu kentlerin yönetimleri ve kaynakları iktidara geçecekti. Geriye kalan tek isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ise zaten partisinin pek çok yetkilisi tarafından açıkça ilan edilmişti. Mantıken ve siyasal olarak da adaylık Kılıçdaroğlu'nun hakkı olarak görünüyor. Altılı Masa'yı o kurmuştur. Altılı Masa'nın en büyük partisinin genel başkanıdır. Partisinin ileri gelenleri tarafından da aday olması istendiği açıkça belirtilmiştir.
Akif Beki, 30 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde 2022'nin kazandıranı Altılı Masa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı Masa partileri söylüyor. AK Parti istemeye istemeye yapıyor, daha doğrusu seçim baskısıyla yapmaya mecbur kalıyor. İktidarla muhalefetin rekabeti böyle bir şeydir. Milleti kazandırır, sorunu çözülenlere yarar. Taşeronlara, kadro memurlara 3600 ek gösterge, emekliye ikramiye, asgari ücrete ara zammı, öğrencilerin KYK borcu, zorunlu TRT payı ve şimdi de emeklilikte yaşa takılanlar. Beklentiler karşılandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kılıçdaroğlu sıraya otomobilde ÖTV'yi koydu. Erdoğan'a hitaben nasılsa yapacaksın, beni yorma notuyla. Akşener'in yeni hedefi ise en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi. Yaptırdık, yine yaptırırız özgüveniyle konuşuyor muhalefet. Son örnek EYT. Erdoğan, seçim kaybetsem bile yapmam, hiç uğraşmayın diye önce ayak dirediği şeyleri seçim baskısıyla yaptı. Buna rağmen AK Parti, zafere tek başına el koyuyor, halka ikramım diyerek kendini mal ediyor, kimseyle paylaşmıyor da. İktidarla muhalefetin rekabeti halka kazandırdı. Millet demokratik yarışın tadını unutmuştu, yeniden hatırladı. Çok partili hayatın nimetlerini terk eder mi bir daha? Kime neye teşekkür edeceğini bilmez mi? Muhalefet 2022'de umut kapısı haline geldi. İyi, hoş da bu seçim rüşvetleri, bu popülizm yarışı günün sonunda ülkeyi batırır deniyor. Görüşümü yazmıştım, aynen tekrarlıyorum. Popülist seçim rüşvetlerinin sonu yok. Ülke daha önce bol keseden dağıtma yarışında batırıldı. Biri ne veriyorsa diğeri 5 katını vermeye kalktı. Şimdi yine muhalefet matah bir başarıymış gibi iktidarla vaat yarıştırıyor. Buna can dayanmaz. Yabana atılacak bir endişe ve eleştiri mi? Değil. Ancak Metin Külünk'ün tabiriyle kaynaklar betona gömülüp holdinglere aktarılırken, büyük şirketlerin milyarlık vergi borçları defalarca silinip kolaylaştırılırken, kamu bankalarının yüzlerce milyon dolarıyla iş adamları kayrılıp medya aldırılırken, zenginler servetine servet katarken, kur korumalı hesaplara faiz üstü milyarlar ödenirken batmadık da. Fakir daha da fakirleşirken işçiye, memura, emekliye, öğrenciye yapılacak iyileştirmeler mi batıyor gözümüze? Batacaksak varsın bundan batalım. Yatırım düşmanlığı değilmiş meğer başlığıyla nedenini yazmıştım. Sene ortasıydı. Sene sonunda aynı yerdeyim. AK Parti'ye içeriden görüp görebileceği en sert eleştirilerden birini Berat Albayrak yönetmişti. Bakanlığa veda notundaydı. At iziyle it izinin karıştığını, hak ile batılı ayırmanın zorlaştığını, bir bilinmeze sürüklendiğimizi belirtiyordu. İktidarı eleştirmek, şikayet etmek işte o zaman hainlik olmaktan çıkmıştı. O vakte dek hak değil hainlikti. Yalnız 2020'nin en itiraf gibi itirafıydı bu. 2022'ye gelince Metin Külünk, kaynakların betona gömüldüğü, elitlere aktarıldığı gerekçesiyle iktidarı sertçe eleştirdi. İçeriden görüp görebileceği en sert eleştirilerden biriydi. Böylece köprü, havaalanı, hastane gibi yatırımların verimliliğini, gerekliliğini ve yöntemini sorgulamayı yatırım düşmanlığı olmaktan çıkardı. Kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığının hesabını sormak o vakte dek hak değil yatırım düşmanlığıydı. Külünk, halka değil servetine servet katan zenginlere çalıştığı için bu düzeni değiştirmeyi de çağırdı. Böylece düzenin değiştirilmesini istemenin darbecilik, ajanlık ve dış güç uşaklığı olmadığını da gösterdi.
Tahran Radyosu.
Kasım Güleç 130 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde AKP-MHP o kadar oy alabilir mi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 28 Şubat'ın çok daha beter bir devamı olduğu icraatıyla ortaya çıkan 15-20 Temmuz sürecinin ürünü AKP-MHP koalisyonun toplam oy oranı anketlerde bir ara %30'un altına kadar inmişti. Kendisine Cumhur adını veren ama Cumhur'la yani millet ekseriyetiyle hiçbir alakası olmayıp var olan bağını da süreç içinde tamamen koparan bu dayatma ittifakının normalde bu kadar dahi oy alamaması gerekir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama son anketlerde gösterilen oy oranı %40 civarında, hatta biraz da üstünde. Bunca hukuksuzluğa, yolsuzluğa ve fiyaskoya imza atmış, ekonomiyi bu hale getirmiş, 10 milyonlarca insana hayat pahalılığının gittikçe ağırlaşan yükü altında inim inim inleten bir iktidar bu kadar oy alabilir mi? Anketlerde tercihini Cumhur partilerinden yana kullananlar gerçek kanaatlerini mi ifade ediyorlar yoksa resmi görüşlerini mi? Gerçek şu ki, şeklen kalkalı 4 yılı geçmiş olmasına rağmen tahripkar ve yıkıcı sonuçları hala devam eden o halin dağa taşa sindirdiği korku ortamı pek çok kişi gerçek kanaatlerini dile getirmekten alıkoyuyor. Bakalım, anketlerde veya açık sohbet ortamlarında iktidar partilerinden yana konuşanlardan kaçı sandık başına gidip oy kabinine girdiğinde o partiler için oy kullanacak. Bu işin bir ciheti. Diğer cihetinde cumhur için verilecek devlet oyları hak etmedikleri halde hiçbir emek harcamadan geldikleri konumları ve elde ettikleri imkanları iktidar yandaşlığına borçlu olanlar sosyal yardımlarla geçinip iktidar değiştiği takdirde bunlardan mahrum kalkmaktan korkanlar, 20 yılı aşkındır devam eden beyin yıkama ve algı operasyonlarının etkisiyle tam bir hipnoz hali içinde gerçeklerden koparılanlar var. Ama bunların %30-40 gibi oranlara varması, bilhassa ülkenin getirildiği noktaya bakıldığında hayatın gerçeklerine aykırı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak arşivden ve istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleme imkanına da sahip olduğunuzu belirtmek istiyoruz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Süleymani Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere İslam'ın yiğit komutanı Hac Kasım Süleymani'nin 3. Şehadet Yıl dönümündeyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünler kalplerin komutanı Şehit Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hac Kasım'ın şehadetinin ilk günlerinde onun bir birey değil, bir mektep ve bir ekol olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Biz Hac Kasım Süleymani'ye, aziz şehide bir birey olarak bakmıyoruz, bir mektep olarak bakıyoruz, bir yol, ders verilen bir okul. Bu cümleler İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin şehit komutanı anlatırken sarf ettiği sözlerdir. Süleymani Mektebi'nde adlı programda bu Allah'ın muhlis kulunun inişli çıkışlı yaşamına geniş açıdan bakmaya çalışacağız.
Düşmanların diz sökmeye bağlar, kanut dururdum onlara aşar. Her an vuruştum dini İslam'sın, hakkı sevenler eylemez inkar.
3 Ocak 2020 günüydü. Radyoyu açtığımda Kur'an sesi arabayı sardı. Kari'nin sesinde özel bir acı vardı. Sanki tilavet edilen Kur'an'ın ahenk ve ritmi önceki günlerden farklıydı. Birkaç saniye bu konuları düşünürken Kur'an tilaveti birkaç saniye durdu. ve spikerin sesi duyuldu. Haber kısaydı fakat çok acı. İran Kudüs ordusu komutanı Hac Kasım Süleymani, Irak'ın dönem hükümetinin daveti ile bu ülkeyi ziyareti sırasında sabahın ilk dakikalarında Bağdat havaalanında Amerikalı İHA ve helikopterleriyle füze saldırısına uğrayarak şehit olmuştu. Böylece tüm hayatını Müslüman toprakları savunma ve Allah dini ve adını yayma uğruna cihad eden bir adamın dünyevi yaşamı son noktasına ulaşmıştı. Adı zalimler ve savaş çığırtkanlarını korkudan titrettiği gibi zulme uğrayanların kalbine huzur ve güç kazandırıyordu.
Şehit kan ağladı dünya. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşdersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşdersen Gavsim.
Şehit Hac Kasım Süleymani, İran'ın güneydoğusunda Kerman ilinde bulunan Ganat Malek köyünde dünyaya geldi. Şehadeti ardından "Hiçbir şeyden korkmuyordum" adıyla basılan biyografisinde şöyle yazıyor. 1956 yılında dünyaya geldim. Çok soğuk bir kışta kızamık oldum. Annem ve babam benim iyileşmemi ummuyorlarmış. Tüm yöresel ilaçları kullanmış fakat fayda etmemişti. Bir söylentiye göre babam, karın insanın diz boyunu geçerken beni annemin sırtına bağlıyor ve doktor muayenesi için Rabor kentine doğru yola çıkıyorlar. Her neyse ki bir süre sonra Allah'ın iradesi benim hayatta kalmamı sağladı.
Şehit komutanın dünyaya geldiği köy tıpkı Pehlevi dönemindeki diğer İran köyleri gibi fakir ve mahrum bir köydü. İnsanları zar zor geçiniyorlardı. Öyle ki Hac Kasım 14 yaşında köyü terk edip kente doğru gitmek zorunda kaldı. Anılarında şöyle yazıyor. Babamın köy kooperatif bankasına olan borcu beni annemden daha çok endişelendiriyordu. Babamın hapse düşme korkusundan defalarca ağladım. Kente gidip her ne pahasına olursa olsun babamın borcunu ödeme kararı aldım. Annem ve babam karşı çıkıyorlardı. Ben daha yeni 14 yaşıma basmıştım. Üstelik o zamana kadar sadece Ganat Malek köyün en yakın olan kent olan Rabor'u görmüştüm.
İlk iş tecrübesi bir şantiyede ve tuğla taşımaktı. Küçük elleri tuğlaları taşıyacak güçte olmadığı halde 6 günden beri güneş doğuşundan güneşin batışına kadar bir bina şantiyesinin kapısı önünde çalışıyordum. Küçük cüssemin ve küçük yaşımın böyle bir işe dayanacak gücü yoktu. Küçük ellerimden kan akıyordu.
Geliri azdı. Babasının borcunu ödemek için birikim yapması çok uzun zaman alırdı. Bu yüzden bir otelde çalışmaya başladı. Onun yanında başka bir işe de girdi. Meyve suyu satmak sonuçta babanın borcunu 5 ay sonra ödemeyi başardı. Artık kentten korkmuyordu. Kendisi için bir geliri vardı. Cihan Zurhanesi'ne kayıt oldu. Karate kurslarına katıldı ve karatenin 9 seviyesinden 4.'sü olan yeşil kuşağı kazanmayı başardı. 2 günde haltere gidiyor ve vücut geliştirmeye çalışıyordu. Şehit komutan hiçbir şeyden korkmuyordum adlı kitapta şöyle yazıyor. Spor benim dini ahlakımı çok etkiledi ve ahlaki yozlaşmalara sürüklenmemi engelleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Özellikle geleneksel spor ki ahlaki ve dini temel ve ilkeleri vardır.
İlk kez 1974 yılında Şah'a karşı bir şeyler duydu. Çalıştığı otel sahibinin oğlu Şah'ın yolsuzluk merkezlerinden söz etmişti. Bir süre sonra da akrabalarının biri kendi deyimiyle yolsuzluklarından değil Şah'ın zulmü hakkında konuştu. Şehit Hac Kasım Süleymani Hiçbir şeyden korkmuyordum kitabında şöyle yazıyor. Baktım ki Behram da Ali Yezdan Penah'ın sözlerine benzer şeyler söylüyor. Fakat Şah'ın yolsuzluklarından değil, halkın tutuklanması, hapse atılması ve öldürülmesine dair Şah'ın zulümleri. Şah, İmam Hüseyin Aleyhisselam mersiyesinin okunmasına izin vermiyordu. Ben çocukluktan beri İmam Hüseyin Aleyhisselam mersiyeleriyle büyümüştüm ve mersiye okuyanları bekliyordum ki yüksek sesle halt ediyor dedim. Bu kelimelerle Behram'ın yüzü bembeyaz kesildi, eli ayağına dolaştı ve bizi tutuklamalarını mı istiyorsun dedi.
2 yıl sonra camiye gitmeye başladı. Kur'an-ı Kerim ve tefsiri öğrenmeye başladı. Kendi tabiriyle vücudunda dini ruh ve tutuculuk şekilleniyordu. Şah, eyaletlerin merkezlerinde gençleri saptırmak için fesat merkezleri oluşturdu. Fakat Kerman kentinde bu merkezler ayakta kalamadı ve şekillenemedi. 1976 yılında hükümet tarafından şarkıcılar ve dansçıların katılımıyla Kerman'da bir kutlama düzenlendi. Arkadaşlarından ikisiyle bazı araçların lastiklerini indirerek itirazlarını gösterdiler. Serdar şöyle anlatıyor. Gençlik döneminde yolsuzluğa karşı bu tür mücadeleyi gururla yapardık ve hiç kimseden korkmazdık. Tabii Şah'ın güvenlik istihbarat teşkilatı olan SAVAK hakkında hiçbir bilgim yoktu. Fakat defalarca SAVAK adını ve SAVAK'tan duyulan korkuyu duymuş ve hissetmiştim. Fakat ben hiçbir şeyden korkmuyordum.
Şehit komutan Kasım Süleymani, Hiçbir Şeyden Korkmuyordum kitabında polis ile ilgili ilk karşılaşmasını şöyle anlatıyor. 1976 yılı Muharrem ayıydı. Otele gelmiş ve camdan caddeye bakıyordum. Caddenin öbür tarafında bizim karşımızda Kerman'ın belediyesi ve şehirbanisi vardı. Başı açık ve saçları tamamen uzun olan genç bir kız kaldırımda yürüyordu. Bu o günlerde çok doğal bir şeydi. Kaldırımda şehirbaniden bir polis onu taciz etti. Bu çirkin hareket hem de Aşura gününde beni çileden çıkarttı. Sonucuna bakmadan polise karşı çıkmaya karar verdim.
Hızla caddeye fırladı ve birkaç karete hareketiyle polisi yere serdi. Öyle ki burnu kanadı. Trafik polisi düdüğü çaldı ve şehirbaniden 2 polis ona doğru koştu. Otele doğru kaçtı ve odalardan birine yatağın altına saklandı. Polisler otelin altını üstüne çıkararak arama yaptılar fakat onu bulamadılar. Şehbani polisini dövmek cesaretini artırdı. O artık hiçbir şeyden korkmuyordu.
Meşhed kentine düzenlediği ziyaret sırasında 2 genç ile tanıştı. Ayetullah Hümeyni adını ilk kez onlardan duydu. 1978 yılında Kum ve Tebriz kentlerinde Şah hükümetine karşı gösterilerin yayılması ile Kerman kentinin durumu da değişti. Her gün halkın Şah karşıtı itiraz sesleri daha da yükseliyordu. Onun özünde olan aşiretlerin savaşçı ruhu, gençlik coşkusu, sportif ruhu ve tecrübesizliği nedeniyle hiç korkmadan Şah ve ailesine karşı konuşuyor, duvarlara Şah'a ölüm ve Hümeyni'ye selam sloganları yazıyordu. Hiçbir şeyden korkmuyordum kitabında şöyle yazıyor. Hümeyni fotoğrafı benim günlük aynamdı. Günde birkaç kez onun fotoğrafına bakıyordum. Sanki şimdi yanımdaydı ve ben onun Kur'an okuduğu fotoğrafının yanında oturuyordum. O benim vücudumun bir parçası olmuştu.
Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün sizlerle İslam'ın büyük komutanı Şehit Hacı Kasım Süleyman'ın çocukluğundan İslam inkılabına kadar geçen yaşamı hakkında konuştuk.
Bir sonraki programımızda sizlerle Şehit Süleyman'ın 8 yıllık kutsal savunmadaki rolünü inceleyeceğiz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Allah sen tek ömrü sürdün. nasib İslam azam verdin. Abbas kimi oldu kalem bollar. Sen Kerbela'da Kerbela gördün. Mevla sen tek ömrümü sürdün. Candan kesip İslam azam verdin. Abbas kimi oldu kalem bollar. Sen Kerbela'da Kerbela gördün. Sen İslam'ın sadık olan esker sen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan esker sen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşder sen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşder sen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan esker sen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan esker sen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşder sen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşder sen Gavsim.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü mektuplarımıza geçmeden önce miladi 2023 yılına giriş vesilesiyle tüm dünya insanlarına tebriklerimiz ve özellikle dinleyicilerimize tebriklerimizi iletiyoruz. Yeni yılın inşallah tüm dinleyicilerimize, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve esenlikler getirsin diyoruz ve savaştan uzak, ekonomik sıkıntılardan uzak efendim ve yani tüm mutluluklar inşallah önümüzdeki bu yılda yaşansın. Kötülüklerden, savaşlardan yani hepsinden artık uzak bir dünya, yeni bir güzel bir yıl olsun bütün dinleyicilerimiz için diyor ve mektuplarımıza geçiyoruz. Evet, sıradaki ilk mektubumuz Mehmet Haksal isimli dinleyicimizden. Dinleyicimiz mektubunda şu satırlara yer vermiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Türkiye artık yoksul bir ülke değil ifadesi, temel ihtiyaçları karşılamakta dahi güçlük çeken halkı infiale sürükledi ve hemen her kesimden tepkiler yükselmeye başladı. Açlığa, yoksulluğa terk edilen halk, siyasi kesimin gerçek dışı ifadeler kullanarak yaşadıkları mağduriyetin üzerine örtmeye çalıştıklarının farkındalar. ve bunun cevabını seçimlerde vermeye hazırlanıyorlar. Gerçi politikacıların bu tavrına öteden beri aşinayızdır. Zira onlar fotoğraf olduğu gibi değil, istedikleri gibi yansıtırlar. Ve sanal başarılar üreterek koltuklarını korumak isterler. Nitekim bugün de yöneticilerimiz halkı anlamak yerine inşa edilen binalara, yollara, köprülere ve marketlerin raflarına dikkat çekiyor ve her şey yolunda mesajı vermeye çalışıyorlar. Marketlerin rafları, pazar tezgahları ağzına kadar dolu olabilir. Fakat burada asıl olan vatandaşın elindeki poşette nelerin olduğudur. Öyle değil mi? Maalesef öyle yani, değil mi? Dinleyicimiz burada da güzel bir konuya değinmiş. İsterseniz bu mektup da bayağı uzun. Siz devam edin.
Tabii. Siyasi bağımsızlığını kazanamamış ve dışa bağımlı hale gelmiş ülkelerde gelir dağılımındaki eşitsizlik hızla artar ve zenginler servetlerini katlarken yoksullar bu mutlu azınlığı ayakta tutabilmek için bedel ödemek zorunda kalırlar. Bu toplumların doğal kaynakları, tarımsal zenginlikleri, madenleri, fabrikaları tamamen dış odakların kontrolündedir ve halklar iç ve dış hesaplara kurban edilirler. Ülke dış politikada bağımsız değildir. İç politikada ise kutuplaşmayı tetikleyecek çatışmalar hakimdir ve bütün bunların faturası halka fatura edilmektedir. Bu kaos ortamında siyasiler paylaşımcı bir sistem oluşturamaz ve toplumsal refahı bir avuç seçkinin hizmetine sunarlar. Bu toplumlarda yetişmiş, liyakat sahibi yöneticiler türlü türlü entrikalarla halktan uzaklaştırılır ve devleti ahbap-çavuş ilişkisiyle yönetecek kişilere yol açılır. Ve ülkenin bütün kurum ve kuruluşlarının satılması, borç yükünün giderek artması, gelir dağılımındaki dengesizliğin uç noktalarda yer alması, yoksullaşmanın had safhaya ulaşması yöneticilerin pek de umurlarında değildir. Evet, değerli dinleyicimize yazdığı mektubu için teşekkür ediyoruz. İsterseniz diğer mektuplara siz devam edin.
Tabii ki. Sırada bir telefon bağlantımız var. Onu hep birlikte dinleyelim.
Ben Edirne'den arıyorum. Mevcut şartlarda bölgemiz çok grift bir düşmanlıklarla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye olarak Amerika'nın komşumuz İran'a yönelik ambargosunu kınıyoruz. Bu aşamada halkların gönül birliği ve dayanışması çok önemli ve şunu da vurgulamak isterim. Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar. Bir kez daha dene diye onun için zafer bölgemizin halkına aittir diyorum. Ekibinize de başarılı yayınlar diliyorum.
Evet, dinleyicimize değerli görüşlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki mektuplarımıza devam ediyoruz. Hande Altan isimli dinleyicimiz ise gönderdiği yazısında şu satırlara yer vermiş. İnsanlar pembe hayaller kurarak geldikleri kent hayatında fabrika atıklarının, egzoz gazının, stresin ve gürültünün altında ezildiler ve sağlık sorunları yaşamaya başladılar. Ağır koşullarda çalıştılar ve yeşile, doğaya, temiz havaya ve kirlenmemiş toprağa, kursaklarına giren ekmek kadar ihtiyaçlı olduklarının farkına vardılar. Ve bu ihtiyacı giderebilmek için şehrin göbeğine parklar inşa ettiler. Ağaçları vatanından söküp fabrika atıklarının kirlettiği alanlara diktiler ve kaderlerine ortak ettiler. İnsanlar balkonsuz evlerde nefes alamaz hale geldiklerinde parklara koştular. Burada güçlükle ayakta duran ağaçların gövdesine yaslanarak rahatlamaya çalıştılar. Yani doğadan kaçan insanlar doğayı ayaklarına getirmek istediler. Ve evlerinde çiçek yetiştirdiler. Şehrin çıkış noktalarına ağaçlar diktiler, ama bunların hiçbiri işe yaramadı. Ne kadar güzel bir şekilde ifade etmiş değil mi? Evet. Yani doğadan kaçıyoruz.
Gerçekten.
Ondan sonra onları evlerimize taşıyoruz. Güzel bir konuya değinmiş. İsterseniz devam edelim bakalım dinleyicimiz mektubun devamında nelere değinmiş.
Tabii. Vatanlarından koparılan ve şehrin tozlu caddelerini terk edilen ağaçlar burada yaşayan insanların kaderine ortak oldular ve yaşam enerjilerini kaybettiler. Ormanda güne kuşların şarkıları ile başlayan ağaçlar, şehirde sarhoşların sitemlerini dinlemeye mahkum oldular. Ağaçlar gurbetin yükünü kaldırmakta güçlük çektiler ve vatanlarına kavuşabilmek için duaya durdular. Ağaçlar kentli insanın kaderine ortak oldular. Burada dikkatimi çeken çok duygusal bir ifade var. O da ağaçlar hakkında ne kadar güzel anlatmış evet. değil mi?
Evet.
Yani insanlar ağaçlara acıyor öylesine.
Evet. Onlara kendi kaderlerimizi ortak ediyoruz.
Çok güzel anlatmış.
Evet, dinleyicimize bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Evet, sıradaki mektuplarımıza geçelim. Sırada Soner Sayan isimli dinleyicimizin gönderdiği mektup var. Evet, taş üstüne taş koyma diye bir deyim var diye başlamış dinleyicimiz mektubuna. Evet, bu bir eylemin sürekliliğidir. Göz ve gönül hayırlı olandan yana olunca insanın her adım eyleminde bir şeyler yapma duygusu ağır basar. Kültür kavramını olumluluk yerine olumsuz bir anlamda kullanma insanı rahatsız eder. Beni eder en başında. Kültür, bir milletin inanç, sanat, fikir, adet ve geleneklerinin maddi ve manevi değerlerinin bütünü diye tanımlanır. Bu bir toplumun ve milletin değerler toplamıdır. Bu hayat olumluluk üzerine inşa olur. Toplumların kendi iç değerlerini oluşturur. Kendi kozasında, sınırlı çevresinde bulunanlar gözlemde bulunmadıkları sürece dışarıda nelerin olup bittiğinden haberleri olmaz. Hayatın sürekliliği çevresiyle olur, dünyaya, insana ve şeylere bakışıyla, yapacaklarıyla insan ancak insan olur. İnsanı tüketen ve şeylere alet olan bir nesneden farkı olmayanlar ancak sıradanlıklara takılır, kalırlar. İş ve eylemde bulunma yerine zamanlarını laf taşıma, oradan oraya aktarmayla geçirirler. Bunu da bir iş sanırlar. Taş üstüne taş koyma bir yapının sürekliliğini sağlar. İnsanlık hayrına olabilecek ne var ise bunu gerçekleştirmesidir. İnsanın insana uyarması, eylemleriyle, örnek olmayla gerçekleşebilir. Evet, dinleyicimizin mektubu uzun. İsterseniz siz devam edin. Bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
Okumayan, düşünmeyen, iş ve eylemde bulunmayanlar sosyal medya çöplüğünde gezinirler. Çöpleri kurcalarlar ya da salt kendilerini öne çıkarırlar. Sanki kendilerinden başka bir dünya yokmuş gibi yaşamaya bakarlar. İnsanı, insan olduğunu hatırlatma da insana düşer. Etrafımıza sevgiyle olumlu bakma bir başlangıç olur.
Evet, dinleyicimiz aslında güzel bir konuya değinmiş. Yani bu sosyal medya çöplüğü demiş orada mesela. Dikkatinizi çekerse diyor, o çöpleri kurcalıyor falan.
Bir de
yani sosyal medya aslında çok güzel bir
platformdur.
Çok güzel bir imkanat hizmet veriyor. Ama şimdi orayı da güzel yani seçebilmek lazım her şeyi öyle. Yani güzel söylemiş aslında, diyor ki bir çöplük gibi çöplük. Öyle değil, daha güzel yani çekici olanları, bizim için faydalı olan bilgileri araştırmak, bu konuda bilgi sahibi olmak aslında güzel bir şeydir. Ama bizleri kendi normal yani gerçeklerden koparmamalı. Etrafımıza da bakmalıyız. Bilhassa bugünlerde hayatın zorluk olduğu, ekonominin bozuk olduğu, iktisat, efendim bu kadar pahalılık, ekonomik sıkıntılar, geçimsizlik, insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu konularda birbirlerine yardımcı olmaları çok çok önemli çok çok. Etrafa bir diyor olumlu bakalım, sevgiyle bakalım, yardımlaşalım. Bilhassa bu yeni yıla girildiği miladi yılında insanlar daha çok aslında güzel bir adettir. Dikkat edersiniz mesela yeni yıla girerken insanlar sürekli birbirlerine hediye verme diye bir alışkanlık var. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Ne kadar güzel bu fırsattan yararlanarak insanlar etrafına, komşusuna alışveriş yapamayacak derecede olan insanlara, fakirlere yardım edebilmeleri, etraflarına güzel bakmalı, görmeli değil mi?
Evet, gelenek. Aslında bu güzel gelenek. Bu güzel gelenekleri tabii. Sosyal medyada paylaşmalıyız.
Tabii ki. Yani her ama, şeye olumlu, güzel yönden bakarsak insanlar yani çok daha insan mutlu olur, haz alır. Etraftaki insanlar zaten ellerinde olan imkanları paylaştıkça çok daha mutlu olmalı bence.
Evet.
Yani
evet.
Gerçekten
psikologlar da buna değinmiş.
Paylaşınca güzel oluyor hayat. Ki inşallah biz de böyle olunsun istiyoruz. Bizim de temennimiz budur.
Ama sosyal medyada başka bir açıdan da değinmek istiyorum. O da
tabii
biraz olumsuz konuşacağım. Kendimiz de biraz suçluyuz biliyor musunuz? İşte sosyal medyada geziniyoruz. Evet. İnsanları, o hiç tanımadığımız insanları sadece giydiği kıyafeti nedeniyle beğeni yapıyoruz ona.
Evet.
Onlar bu beğenilerle zengin oluyor, reklamlar yapıyor. Biz ise hala şu alt sınıflarda gerçekten geziniyoruz. Yani kendi vaktimizi harcıyoruz, bedavaya işte onları beğeniyoruz. Onların ceplerini dolduruyoruz ama kendimiz.
İşte gerçekten yani
diziler
işte,
konusunda da öyle yani.
Her konuda. İnsan seçici olmalı, kendisi için, etrafı için, toplum için faydalı olan şeylerle zamanını harcaması.
Zaman sosyal medya bir reklam çöplüğüne dönüşmüş.
Öyle olmuş maalesef. Ne diyelim, inşallah ki böyle olmasın diyoruz. Yani ister istemez böyle sıkıntılar maalesef
i̇nşallah
var.
İnşallah her şey güzellikleri,
yeni yılda her şey daha güzel olsun temennimiz. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Mektuplarından devamını bekliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ilib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19 395 bölü 67 67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınızı uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Meral Yaşar, Ahmet Aydın ve Yunus Çiçek isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ilib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'ın üç erkenin başkanları ekonomi alanındaki son durumu incelerken ekonomik istikrarın güçlendirilmesi, yatırım ve enflasyonun düşürmesine devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şehit Süleyman'ın kişilik boyutlarına değinerek o şehidin varoluşsal boyutlarının direniş cephesine güç vermeye devam ettiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Irak Büyükelçisi İrec Mescidi, Amerika'nın Şehit Süleyman'ı teröründeki cinayeti tarihte kaydedildiğini belirtti. Şehit Korgeneral Hac Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda anma töreni düzenlendi. İran ordusunun hava savunmasındaki bölge ötesi uçaklara uyarısı. Dünya Ehlibeyt Kurultayı Genel Sekreteri, dünya halkının Ehlibeyt'in marif ve öğretilerini anlama arzusunun arttığını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.